Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Yokuşun başı, böyle gelmiş, böyle gitmez 2. Aziz Nesin. Nesin Yayın Evi, 11. baskı, 1998. Bu kitap 450 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 12 Mart 2011. Okuyan Gizem Er. 1972'de kurulan Nesin Vakfı, ortalama 40 çocuğu ve 20 çalışanıyla, gönüllüleri de sayarsak 70 kişilik, cıvıl cıvıl bir ailedir. Vakfın ana binası Çatalca'da 15 dönümlük yemyeşil bir bahçe içindedir. Her çocuğun ayrı bir odası vardır. İlk ve orta eğitimdeki çocuklarımız Çatalca'daki devlet okullarında okurlar. Yüksek öğretimdeki gençlerimiz bulundukları kentlerde, varsa Nesin Vakfı'nın evlerinde, yoksa kiralanan bir evde ya da yurtlarda kalırlar. İlkokul çağına girmeden vakfa giren çocuklar bir meslek edininceye, daha doğrusu kendi ayakları üstünde duruncaya değin vakfın koruması altındadır. Nesin Vakfı'nda neredeyse yok yoktur. 25 bin kitaplık kütüphanesi, tiyatro salonu, yüzme havuzu, spor ve oyun alanları, seramik atölyesi, müzesi, bilgisayar odası, hayvanları, inek, koyun, keçi, tavuk, güvercin, tavşan, hindi, ördek, tavus kuşu, çeşit çeşit meyve ağaçları, sebze bahçeleri, marangoz hanesi. Ve elbette Aziz Nesin her zaman bizimle birliktedir. Nesin Vakfı'nın gelirleri Aziz Nesin'in yapıtlarının telif haklarından, Nesin Vakfı'nın konutlarının kiralarından ve bağışlardan oluşmaktadır. Babam. Dünyaların en iyi babası benim babamdır. Düşmandır düşüncelerimiz, dosttur ellerimiz. Dünyada tek elini öptüğüm babamdır. Kırkını geçtin, adam olmadın der. Başım önümde dinlerim. Önünde tek baş eğdiğim babamdır. Sabahlara dek Kur'an okur, anamın ruhuna. İnanır ona kavuşacağına. Bana gavur der, diş bilemeden. Dünyada tek bağışladığı ben. Tek bağışladığım odur. Başım derde girdikçe bakar çocuklarıma. Bir türlü ölemiyorum der senin yüzünden. Çocuklar ortada kalacak. Ölemez kahrımdan benim. Yaşamak zorunda benim yüzümden. Gözlerindeki ateş bakışlarında söner. Tuttuğun altın olsun der. Çocukluğumu tek anlayan odur. Dünyaların en iyi babası benim babamdır. Bu kitabın telif hakkı Nesin Vakfı'nındır. Aziz Nesin yapıtlarının telif haklarını tümüyle Nesin Vakfı'na bağışlamıştır. Nesin Vakfı'nın amacı kimsesiz, yoksul ve eğitime muhtaç çocukları ilk öğretimden başlatarak bir yüksek okul bitirinceye ya da bir meslek edininceye dek her türlü gereksinimlerini sağlayarak barındırmaktır. Nesin Vakfı'nın senedi gereğince vakfın amacına uygun olması koşuluyla her dileyen her türlü yardım, katkı ve bağışta bulunabilir. İsteyenlere şu adreslerden broşür gönderilir. Nesin Vakfı, posta kutusu 5, Çatalca, 34540, İstanbul. E-posta, nesinvakfi@tnn.net, www.nesinvakfi.org. Nesin Vakfı bağış hesapları, Vakıf Bank Çatalca Şubesi, 237-434-8459. Ziraat Bankası Çatalca Şubesi 130-952-22-32-5001 Posta çeki 164-0-09 Aziz Nesin, yokuşun başı, böyle gelmiş, böyle gitmez 2. Anı. Babamın anısına. Babam. Babam Abdülaziz Efendi 11 Şubat 1962 Pazar günü 84 yaşında öldü. Bu şiiri babamın ölümünden 10 yıl önce yazmıştım. Babam. Dünyaların en iyi babası benim babamdır. Düşmandır düşüncelerimiz, dosttur ellerimiz. Dünyada tek elini öptüğüm babamdır. 40'ını geçtin, adam olmadın der. Başım önümde dinlerim. Önünde tek baş eğdiğim babamdır. Sabahlara dek Kur'an okur. Anamın ruhuna. İnanır ona kavuşacağına. Bana gavur der. Diş bilemeden. Dünyada tek bağışladığı ben. Tek bağışladığım odur. Başım derde girdikçe bakar çocuklarıma. Bir türlü ölemiyorum der senin yüzünden. Çocuklar ortada kalacak. Ölemez kahrımdan benim. Yaşamak zorunda benim yüzümden. Gözlerindeki ateş bakışlarında söner. Tuttuğun altın olsun der. Çocukluğumu tek anlayan odur. Dünyaların en iyi babası benim babamdır. 3. bölüm. Yarınki işler. İlan ne oldu? Hayvan hikayeleri. Hasan Ali'ye şimdiki çocuklar gönderilecek. Soyut sayıları. İran'a mektup. Posta. Orhan Apaydın'a gideceğim. Siz ne verdiniz Harp Hogan'ın notları? Meral'e saat alınacak. Yaş gün için Ahmet'e masa lambası. Her gece olmazsa 2-3 gecede bir, ertesi gün yapmam gereken işleri bir kağıda yazarım. Kağıdın başına yarınki işler ya da yapılacak işler diye yazar, altını da çizerim. Bir yandan müsrif denilecek oranda eli açık, bir yandan cimri denilecek oranda tutumlu olduğumdan yapılacak işlerimi yazdığım bu kağıtlar birkaç kez bir iki işte kullanılmış, çoktan kağıt sepetine atılması gerekirken atılmaya kıyılamamış bir yüzü yazılı kağıt parçalarıdır. Bugünden yarına, günden güne aktarılan yapılacak işlerden başka yapmam gerekli işler, nokta nokta yılında yapacağım işler başlıklarıyla aylık, yıllık iş tasımları yaparım. Eskiden yapılacak işlerimi yazdığım bu kağıtları yırtar atardım. Bir gün nasılsa atmayı unuttuğum bir yerlere sıkışıp kalmışlar. Yıllar öncesinin bu iş programlarından birkaçını bulup okuyunca bu eski püskü kağıtlardaki yazılar bana çok ilginç göründü. Birden gözümde değer kazandı. Bu kağıtlardaki yazılarda kendi geçmişimi, olduğum gibi kendimi gördüm. İşte o gün bugündür, günlük, aylık, yıllık, yarınki işler tasımlarımı atmıyorum. Onları bir dosyada topluyorum. Arada bir karıştırınca o kağıtların arasında hem geçmiş hem gelecek günlerimi buluyorum. Bugünümü yarınıma bağlayan belgeler onlar. Yapılacak yarınki işlere bakıyorum. Çoğunu anımsamıyorum bile, unutmuşum. Yapılacak işlerden pek çoğu da yarınlara aktarıla aktarıla hiç yapılamamış. Onları düşünürken üzünç duyuyorum. Benden artık benim olmadığım yarınlara, bensiz yarınlara işte bu yarınki işler yazılı kağıt parçacıkları kalacak. Bir yığın yazılı eski kağıt. Şimdi bakıyorum dosyalar dolusu yarınki işlere. Hiçbir gün işlerimi yetiştirememişim. Her gün bir ertesi güne, her gün yarına borçlu kalmışım. Aylaklığımdan değil bu, taşıyamayacağım denli çok yük yüklenmemden. Niçin bu denli çok yüklendiğimi düşündüm. Bilinçaltımdaki çok yaşama isteğimden olacak belki de. Bugünkü işlerimi yetiştiremezsem onları yarın yapmak zorunda kalacağım. Yapacak işi olan kişi de ölemez ki. Yarınlara borçlu kalmak, borçluluğunu hep duymak, borcunu ödemeye yani yaşamaya çalışmak, yaşamak zorunda olmak. Hiç ödenemeyecek. Ödendikçe daha da artacak bir borç bu. Artık var olmadığım o sabah masamın üstünde bir yüzü yazılmış, öbür yüzünde yapacağım diye yazdığım ama hiçbir zaman yapamayacağım yarınki işlerim yazılı bir kağıt bulacaklar. Benden geriye kalan ben, işte bu dosyalar dolusu, artık hiçbir zaman benden başka hiçbir kimsenin yapamayacağı yarınki işler olacak. Şimdi önümde duran yarınki işler dosyasından gelişi güzel bir kağıdı okuyorum. Tıraş, kahvaltı, adresler, benim masanın temizliği, Hamdi'ye telefon, Cemal Süreya, Ağoğlu, Ali'ye ayakkabı, çiçeklere su, Ahmet'e pul defteri, posta, kedilere ciğer, Refik Halid'in kitapları, Haldun Taner'e, Mengü ve Mıstık, Küflü'den Para, Akbaba'ya Hikaye, Zübüğün Tasihleri, O Tek Perdelik Oyun. Her yarın bana öylesine unutulmaz bir yakınlıkta görünmüş ki, üstelik bu kağıt parçalarına bir değer de vermediğim için hiçbirine tarih koymamışım. Şimdi bizim olan şeylerden gelecekte hangilerinin hiç değersiz, hangilerinin değerli olabileceğini yaşadığımız zaman içinde kestiremiyoruz. Gereksiz diye attığımız bir adres yazılı zarfın, bir notun, bir bakkal hesabı yazılı pusulanın bile zamanla nasıl değer kazanabileceğini bilemiyoruz. Son iki, yarınki işler dosyasındaki kağıtlardan pek çoğunda yapamadığım için ertesi günlere, belirsiz yarınlara aktardığım bir iş var. Böyle gelmiş, böyle gitmezin ikinci cildini yazmak. İşte yarınki işler diye yazdığım kağıtlardan biri. 15 Ocak 1965'te Böyle Gelmiş'in ikinci bölümü, birinci cildi biteceğine göre 15 Mart 1965'te üçüncü bölüme, ikinci cilde başlayabilirim. O zamana dek Nasrettin Hoca'yı ancak bitirmiş olurum. 4-5 Ocak 1965. Yarınki işler, yapılacak işler kağıtlarında böyle gelmiş, böyle gitmez için daha bunun gibi birçok notlar. Kendi kendime söz verip kendi kendimi çalışmaya zorlamak için sık sık yukarıdakine benzer, kendimi bağlayıcı, kendi kendimle sözleşmeler yazmışım. Ama boşuna, günlük geçimi kurtaracak yazıları yazmaktan bu soluklu işe bir türlü girişememişim. Aradan 7 yıl geçmiş, ne Nasrettin Hoca incelemesini bitirebilmişim, ne de Böyle Gelmiş, Böyle Gitmez'in ikinci cildini yazabilmişim. Benim için Böyle Gelmiş, Böyle Gitmez, bir yazarın kendini var kılmak için yazmak zorunda olduğu bir kitabın çok daha üstünde, yazılması görevim olan, borcum olan bir kitaptır. 7 yıl gecikerek de olsa işte o borcumun bir bölümünü daha ödemeye çalışıyorum. Birinci cildin yayımlanmasından 7 yıl sonra Böyle Gelmiş, Böyle Gitmez'in ikinci cildi gazetede tefrika edilmeye başlandıysa da birinci cilden ancak 10 yıl sonra ikinci cilt kitap olarak yayımlanabildi. İlenç, ilenmek, beddua etmek. Kimileyin anılarımı yazmaya başladığım oldu ama hep yarım kaldı. Bunlardan birinde anılarımı çocukluğumdan başlayarak yazmam gerekirken yazmaya oturduğum günden başlamışım. O yazıyı buraya aktarıyorum. 30 Nisan 1971 Perşembe, saat 20.30, Motel Örtür, Burhaniye. İlenmek, insanın umarsızlığının son kertesine gelmesi demektir. Karşı koyacak hiçbir gücü kalmayan, haksızlığın da en kıyıcısı altında ezilen insan öylesine bir çıkmazda sıkıştırılmıştır ki yapacak başka hiçbir şey elinde gelmediğinden ancak ilenebilir. Yaşamımda sık sık böyle durumlara düştüm. Ama hiçbirinde hiç kimseye, beni bu acılı durumlara düşüren iktidarlara, egemen sınıflara bugüne dek hiç ilenmedim. Gücümün yeterince savaştım. Ama bugün şu satırları yazarken ne korkunç durumdayım. Sarhoş gibiyim. Sürekli başım dönüyor. Yine tansiyonum yükselmiş olmalı. 13 saatten beri otobüslerde, otomobillerde durmadan yolculuk ettiğim için gözüme de ilaç damlatacak fırsat bulamadım. Gözlerim ağrıyor yine. Bu yaştan sonra da bu hastalıklarla artık eskisi gibi yorgunluklara dayanamıyorum. Başım öyle dönüyor ki Ören'deki Motel Örtür'ün odasına girer girmez son gücümde tükenmiş gibi sendeledim. Yatağa oturdum. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin diye söylendim. Çok umarsızdım. İlenmekten başka yapacak hiçbir şeyim yoktu. Bu karamsar yazıyı hangi etkenler altında neden yazdığımı şimdilik açıklayacak değilim. İleride bir gün belki açıklarım. Dönelim 48 yıl öncesine, çocukluk günlerime. Dut, incir, kuşlar. Annemin en çok sevdiği yemiş dutla incirdi. Babama birkaç kez söylerken duymuştum. Mezarımın baş ucuna dut, ayak ucuna incirdik. Bir süre suskunluk olurdu odamızda. Sonra annem çok olağan bir şey söylüyormuş gibi. Kuşlar, hele o geveze serçeler dutu, inciri çok severler. Yiyip yiyip üstümde ötüşsünler derdi. Babam İstanbul'dan bir yerden bir dut, bir de incir fidanı getirmişti. Babamla birlikte annemin Heybeliada mezarlığındaki mezarına gitmiştik. Ben fidanları taşımıştım. Babam da kazmayla küreği. Babam usta elleriyle annemin mezarının başucuna dut, ayak ucuna incir fidanı dikmişti. Mezarlık bekçisinden aldığımız tenekeyle su taşıyıp fidanları sulamıştık. Babam sık sık mezarlığa gider, annemin mezarına diktiği o iki fidanı sulardı. Birlikte gittiğimiz de olurdu. Babam bu iki fidanı sulaması için mezarlık bekçisine para verirdi. Fidanlar yine de tutmadı. Babam ikinci kez getirdiği fidanları dikti. Onlar da o kış dondu. Annemin mezarına 3-5 kez dikmişti dutla incir fidanını. Bu işlerde de çok ustaydı babam ama nedense tutmadı fidanlar. Bir insan ölüp toprağa karışacak, elbet üstündeki ağaçların dallarında ötüşen kuşları duymayacak. Önemli olan bir ölünün kuş seslerini duyup duymaması değil. Biz yaşarken, daha sağlığımızda, mezarımızın üstünde ötüşecek kuşları tasarlayıp sevineceğiz ya. Güzel olan işte bu. Ben de o son durakta üstümdeki dut, incir dallarında kuşlar ötüşsün isterim. Elbet duymayacağım, bilmeyeceğim, haberim olmayacak ama o zamanki güzelliği, cıvıltıyı şimdi tasarlayıp sevinebiliyorum. Kendimden sonrası şimdiden yaşayabiliyorum. Yağlı kara bir utanç. Mithat Cemal Kuntay, Mehmet Akif için şöyle demiş. Yalan söylemeye muhtaç olmadan hayatını baştan başa anlatabilir. Hiç yalan söylemeyi gereksinmeden yaşamını baştan sona anlatabilmek önemlidir ama hiç de zor değildir. Dümdüz, dosdoğru, hiç karışık olmayan bir yaşamı olanlar ki böyleleri yok denilecek denli azdır, rahatlıkla bütün anılarını anlatabilirler. Bundan çok daha önemli, çok daha zor olan yaşamı karmakarışık, yaşamında anlatılmasından sakınca utanç duyulacak olaylar varken yine de o kişinin yalanı hiç gereksinmeden yaşamını baştan sona bütün çıplaklığıyla anlatabilmesidir. Bir insanın yer yer utanılsa ayıplarla dolu yaşamını hiç yalana gereksinmeden baştan sona anlatabilmesi için bu ayıpların, kusurların kendisine sıçramayacağı denli bir üst düzeye ulaşmış olması gerekir. Bu düzey Nesimi'nin ağrı namus şişesini taşa çaldım kime ne dediği yerdir. Ne Akif gibi rahatlıkla anlatabilecek dümdüz dosdoğru bir yaşamım var, ne karmakarışık yaşamımdaki utanılısı olayları açıklamaktan sakınca duymayacağım bir düzeye ulaştım. Ama değil mi ki öz yaşamımı anlatmaya giriştim, başkalarına zararı dokunmadıkça ayıplarımı, gizlerimi, eksikliklerimi anlatmaya kararlıyım. Bir yağlı kara gibi belleğime bulaşmış, yıllardır ondan arınamadığım bir utancım var. Adadaki evlere eşek sırtında tahta kasalar içindeki tenekelerle su taşınır. Bizim evde su yok. Kız kardeşimle ben çeşmeden güğümlerle taşırdık. Bize yalnız bir kez eşek sırtında su geldi. Annemin öldüğünün ertesi günü. Sucu hafız 3 eşek yükü su getirmişti. Eşeğin sırtındaki sağlı sollu 2 tahta kasada 2'şerden 4 teneke su vardı. Suyun tenekesi 100 paradan, bir eşek yükü su 10 kuruştu. Küçük evimizin mutfağındaki ocakta kazan kaynıyordu. Ölü yıkayıcı kadın hazırlığını yapmıştı. Hafız eşeğiyle 3 kez su getirmişti. Bizim eve ilk ve son eşekle su gelişi o gündü. Babam hafıza vermem için 3 eşek yüklü suyun parası 30 kuruşu bana vermişti. Ama ben parayı hafıza vermemiştim. Niçin? O acılı günde, o gürültüde kimse benden su parası sormaz diye mi düşünmüştüm? Hafız utanır da parayı istemez mi demiştim. Yoksa elime 30 kuruş geçmişken çoktandır canımın çektiği bir şey mi alıp yemiştim bilmiyorum. Her neden olursa olsun parayı hafıza vermemiştim. Hafız bir hafta beklemiş. Sonra parayı babamdan istemiş. Babam hiçbir şaşkınlık göstermemiş. Paranı oğluma vermiştim ya da oğlumla göndermiştim gibilerden bir şey söylememiş. Hafızın parasını vermiş. Babam, o kızgın adam, bir akşam evde bana en tatlı sesiyle "Oğlum, Hafız'ın parasını vermemiş miydin?" dedi. Hafız parayı almış da unutmuş olabilirdi. Babam onun için bana soruyordu. Babama göre ben dünyanın en güvenilir insanıydım. Sesimi çıkarmadım. Babam da sesini çıkarmadı. Bu utanç yıllar geçtikçe bir yağlı kara gibi her yanıma sıvaşır, benliğimi kaplar. En olmadık bir zamanda birden anımsayıp o utancı yeniden yaşarım. Adada suculuk iyi para getiren bir işti. Eşek sırtında evlere su taşıyanlardan üçü komşumuzdu. Şerif Efendi, Ahmet Ağa ve Hafız. Karadenizli olan sucu Şerif Efendi Heybeli Adanın eskilerindendi. Babamla çok eskiden tanışıyorlardı, çok çalışkandı. İki eşekle birden hiç durmadan tepedeki evlere su taşırdı. Tepede kendi yaptığı bahçesinde sebze ekili bir evde otururdu. Bizim oturduğumuz Emlak-ı Milliye evinin sağına 2 katlı kâgir bir ev daha yaptırmıştı. Bu evi kiraya veriyordu. Bir oğlu, bir kızı vardı. Oğlu İhsan'la yaşıttık. İhsan da benim gibi askeri okula girdi, general oldu. tek katlı, tek odalı Emlak-ı Milliye evimizin önündeki yamacın üstünde Sucu Ahmet Ağa'nın arka arkaya sıralanmış üç evi vardı. Öndeki iki katlısında Ahmet Ağa ile karısı Fatma Anne otururdu. Arkasındaki tek katlı da Sucu Hafız kiracıydı. En arkadaki iki katlı evi yazlık olarak kiraya verirdi. Bira yerine katır sidiği. Sucu Hafız adada suculuğa geç başlamış olduğu için öbür suculara göre varlıklı sayılmazdı. Kiracıydı. Eşeğini koyacak ahırı yoktu. Evimizin arkasındaki bizim ahıra koyardı. Babam ahır için ondan kira almazdı. Evimizin arkasında ahır olduğuna göre bu evi bırakıp Yunanistan'a kaçan Rum'un da eşeği varmış. Ya da o da sucuydu ya da iskeleden evlere eşek sırtında adam taşıyordu. Hafız ufak tefek, derisi iskeletine yapışmış kara kuru, sinir konservesi gibi bir adamdır. Gerili yay gibi tepkiseldi. İncecik dudakları, apak dişleri vardı. Adı Tevfik'ti. Arap ağzıyla Tafık derdi. Ama kendisine Tevfik değil, Hafız denilmesini isterdi. Erzincanlıydı. Uzun bir cümlelik sözü bir kelime söylenebilecek bir zamanda, uzun bir kelimeyi de bir hecelik zamanda söylemek istediğinden, kapağı açılan bira şişesinden bira fışkırır gibi köpüklü köpüklü, paldır küldür konuşurdu. Ne dediğini anlayabilmek için konuşmasına alışmak gerekirdi. H harfinin sesinin gırtlağının ta derinlerinden bir yerden boğazı yırtılırcasına H sesi olarak çıkarak babama Şıh Efendi derdi. Şeyh Efendi demek isterdi. Hafız sık sık bize gelir, savaş anılarını anlatırdı. Birinci Dünya Savaşı'nda önce Doğu cephesinde, sonra da çölde savaşmış. Gazze, Kanal, Kutulüm Mare, Sina gibi savaştığı yerlerin adlarını ilk onun ağzından duyuyordum. Babam kendisi gibi bağnaz, hem de Mustafa Kemal düşmanı olduğu için Hafız'ı severdi. O zamanlar Atatürk'e soyadları alınmadığından Mustafa Kemal Paşa, daha çok da Gazi denilirdi. Babam da, Hafız da bir kez bile Gazi ya da Mustafa Kemal sözünü ağızlarına almamışlardı. Mustafa Kemal'den söz etmek gerekirse ona ya kör ya da Selanik dönmesi gibi sözler söylerlerdi. Bütün bağnazlar, gericiler arasında Mustafa Kemal kör ya da dönme diye anılırdı. Mustafa Kemal biraz şehla bakışlı olduğundan gözünün birinin cam olduğunu söyler, bu yüzden ona kör derlerdi. Selanikli olması yüzünden de Yahudi dönmesi sayılırdı. Çoluğunu çocuğunu yüzüstü bırakıp Kurtuluş Savaşı'na gönüllü katılmış olan babamın Gazi'ye neden düşman olduğunu o zamanlar anlayamazdım. Bunun nedenini sonraları düşünerek buldum. Mustafa Kemal Ulusal Kurtuluş Savaşı başlamadan önce halka bildirisinde makam-ı hilafeti düşman işgalinden tahlis amacı güttüğünü söylemişti. Babam gibi pek çokları da hilafeti, halifeyi kurtarmak için savaşa katılmışlardı. Savaştan sonra kurtarmak istedikleri hilafet tümüyle ülkeden kovulunca aldatıldıkları kanısına varmışlardı. Dinleyenleri sözlerine inandırsın diye ikide bir "Vallahi lazim" diye yemin eden Hafız'ın savaş anılarını ilgiyle dinlerdim. Ama anlattığı bir anısının yalan olduğunu anlayınca bir daha onu hiç dinlemedim. Bana yalan gelen anısı şöyleydi. Hafız, Sina cephesinde genç Alman subaylarının hizmetinde bir er. Alman subayları o çöl sıcağında Hafız'dan buzlukta soğutulmuş bira isterler. Hafız da babam gibi düşünüyordu. Başta şarap olmak üzere hangi içki olursa olsun katresini, damlasını içmek haramdı. Lakır lakır buzlu biraları içen Alman kafirlerine Hafız çok kızıyordu. Alman kafirleri de her isteyişlerinde soğuk bira yetiştiremezse Hafız'a kızıyorlardı. Hafız bir gün baktı ki buzlukta bira kalmamış, telaşlandı. Gidip bir yerlerden bira almak olanağı da yoktu. Boş bira şişelerini alıp mekkarek katırlarının yanına gitti. Hangi katır işerse bira şişesini onun altına tutuyordu. Şişeleri katır sidiğiyle doldurup buzluğa yerleştirdi. Alman subayları kendisinden bira isteyince buz gibi soğuk katır sidiklerini koşturdu. Katır sidiklerini iyi köpürsün diye bira bardaklarına yukarıdan döküyordu. Öyle de köpürüyordu ki katır sidikleri. Alman subayları içmişlerdi, çok beğenmişlerdi ki "Oh!" demişlerdi. Hafız anlattığı bu kurnazlığına keyiflenmiş, kih kih sesleri çıkararak gülüyordu. Ben de o yaşıma kadar hiç bira içmemiştim ama Alman subaylarının katır sidiğini bira salmaları yalanına inanmamıştım. sık sık vallahi lazım diye sözünün doğruluğuna inandırmak için yemin eden hafız, hiç bira içmediği, biranın tadını bilmediği için olsa olsa bira katırsediğine benzer diyerek bu yalanı uydurmuştu. Başka anlattığı savaş anıları belki de doğruydu ama artık ona inanım kalmamıştı. Hafız'ın bir yaşında Cazip adında bir oğlu vardı. Kendim çocukken bile çocukları çok severdim. Çok sevdiğim Cazip için Hafız'ın evine gittiğim olurdu. Hafız karısını dövmüş diye duyduk. Hem de benim yüzümden. Bir öğleyin yemek yemek için Hafız evine döndüğünde ben de evimdeymişim. Karısı Cazip'e meme veriyormuş. Ben de kadının memelerini seyrediyormuşum. Böyle bir olayı hiç anımsayamadım. Hafız çocuğunu emzirirken memesini bana göstermiş diye karısını dövmüş. Bu söylentiyi duyduktan sonra Hafız'ın evine bir daha gitmedim. Babam bir süre olsun evimizdeki o ağır üzünçlü havadan uzaklaşmamı istiyordu. Tanıdıklarıyla bu konuda konuştuğunu duymuştum. Yıllar yılı işsizlik çeken Galip amcam sonunda Gebze'nin Balçık köyüne öğretmen olabilmişti. Bana göre Galip amcam Türkiye'nin az bulunur bilgili insanlarından biriydi. Bugün de bu düşüncedeyim. Koca derviş Galip bir köy öğretmeni olsun.